Ayrımon, Söz Çakal Carlos'ta İfşalar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 116. ABD'nin İran oyunu. Öncelikle tüm dünya Müslümanlarının Hicri 1430 yılı Ramazan bayramını candan tebrik ediyor, kendilerine en sıcak ve devrimci selamlarımı gönderiyorum. Akabinde bugün hakkında konuşmak istediğim ve görünüşe göre güzel bir haber var. Ancak aynı zamanda menfi bir yön de ihtiva ediyor. Şöyle ki, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Doğu Avrupa'ya İran'ın nükleer füze tehdidine kalkan olacak silah sistemlerini yerleştirmekten vazgeçtiklerini ilan etti. Bu zaten küçük Bush'un ve yeni muhafazakar hempasının bir aptallığından başka bir şey değildi. Bir kere füzelere karşı olacak silah sistemleri doğrudan Rusya'ya çevrilmişti ve elbette Rusya da buna mukabil füze sistemlerini Avrupa'ya çevirecekti. Rusya sadece Avrupa'ya yönelmekle kalmayacaktı zaten. Bu hasmane tavra karşılık, stratejik füze ve bombardıman sistemlerini daha şimdiden Atlantik Okyanusu ve Karayipler'deki üslerine, elbette yine Küba'ya ve tarihte ilk kez olarak Venezuela'ya mevkilendirmek üzere harekete geçti bile. Böylece Latin Amerika'daki ilerici rejimlerle de bağlarını bilvesiyle pekiştirecekti. Şimdiki Obama idaresi bu yeni muhafazakar aptallığının kendi aleyhlerine döndüğünü fark ettiği için geri adım atma gereği hissetti. Öyle ya, neymiş? İran Amerika'ya nükleer füze yollayacakmış. Bu tarz bir davranışın henüz İran'ın böyle bir füzesi olmasa dahi İran'ın toptan yıkımını davet edeceğini belli değil mi? Yani bu kadar mı komedi olur? Her şeyden önce şunu tespit etmek gerekiyor. İran başlangıçta anti-emperyalist, anti-siyonist, tüm dünya devrimcilerine kucak açıcı bir halk ihtilali gerçekleştirdi. Ne var ki üzerinden fazla geçmeden Irak üzerine saldırtıldı ve tüm bu devrimci çıkışın hızı ve önü kesildi. İran'da bir yandan on binlerce insan kendisini vatanı için feda ederken, diğer yandan da savaştan nemalananların boy göstermeye başladığı bir süreç başladı. Devrimci İran yozlaşmaya başladı, köşe başlarını samimiyetsizler tuttu. Tam yıllardır böyle gidiyordu ki birden yolsuzluklara bulaşmamış bir savaş gazisi ortaya çıktı ve devlet başkanı seçildi. Şimdi işte bu adamın idaresinde İran yine devrimci kimliğiyle doğrulup yenilendi. Üstelik 3. Dünya ülkeleri dairesindeki devrimci rejimlerle yakın münasebetler kurdu. Peki başa dönersek ne oldu da Amerika bu aptalca füze savunma sistemleri bahanesiyle Rusya ile karşı karşıya gelme hamlesini durdurma gereği duydu? İlk olarak Amerika nasıl artık yumuşak Taliban'la ittifak yolu arıyorsa, İran'da da böylesi yumuşak İslamcılarla müzakere ve ittifak yolu arıyor. Onlar için yumuşak olanlar elbette anti-emperyalist ve devrimci niteliği olmayıp aksine yozlaşma ve yolsuzluğa açık olanlar, Ahmedi Nejad'ı devirip emperyalizmle birlikte gül gibi geçinmeye teşne olanlar, İran üzerindeki medyatik baskıyı da bu yolla hafifletme hülyası kuranlar ve alacakları ihalelerle paralarına para katma hırsıyla yanıp tutuşanlardır. Bana sorarsanız, bu benim tahlilimdir. Amerika burada gayet akıllıca bir oyun sahneliyor. Gözler önünde olmasına rağmen sokaktaki insanın fark edemeyeceği ve ancak profesyonel devrimcilerin tespit edebileceği bir oyun. Şu: İran halkı ananevi olarak Amerikalıları sever. Amerikan devletini, ideolojisini ve siyasetini sever demiyorum. Bu başka bir şey. Ama ister sağı ister soluyla İran halkı, Amerikan halkıyla tarihten gelen bir duygudaşlık yaşayabilen ve onlara dönük bir empati geliştirmiş bir halktır. Şu halde nedir buradaki incelik? Şurası gözden uzak tutulmamalıdır ki İran'a karşı bir savaş mümkün gözükmemektedir. Elbette İran Amerika'ya karşı savaşamaz, ancak İran'a mesela İsrail'den düzenlenecek ilk saldırıdan sonra bir anda on binlerce kısa, orta ve uzun menzilli roket ve füze göndererek Körfez çevresindeki tüm düşman üslerini imha edebilecek kapasiteye sahiptir. Böyle olunca Amerika da kendince akıllılık edip bir takım İslamcı geçinen işbirlikçilere göz kırpmakta ve kendisine bu bölgede düşman olacak bir İran'ın değil, müttefik olacak bir İran'ın yolunu yapmaktadır. İran'daki mevcut rejimi yine İslamcı renkleri olan işbirlikçilerinin yardımıyla yıkma stratejisini takip etmektedir. Evet, Amerika'nın bölgede İslamcı renkleri olan müttefiki, Ama büyük bir müttefik ülkeye ihtiyacı vardır. Ya Türkiye diyeceksiniz. Türkiye de elbette büyüktür fakat NATO'ya katıldığı gün bölgede küçülmüştür. Şimdi hem İslamcı hem de Şii bir bölge ülkesinin Amerika için kıymetini düşünün. Şiilik şu bakımdan onlar için tercihe şayandır ki, bugün Amerika için asıl tehdit tüm Müslümanların %90'ını teşkil eden Sünnilerden kaynaklanmaktadır. Hem nasıl Britanya sömürgeciliği tarafından imal edilen Vahabi Suudi Arabistan gibi irili ufaklı birçok ülke emperyalizmin maşası olarak kullanıla gelmişse, İran burjuvazisine, bankerlere ve bunlarla bağlantılı dini bir seçkin azınlığa dayalı bir İslamcı İran niçin kabul edilebilir olmasın? Tabii ki böyle bir İran'ın rolü, hakiki tehdit olan devrimci güçlere ve devrimci devletlere karşı bir set fonksiyonu görebilmesi, mesela Afganistan ve Pakistan kaynaklı bu nevi çıkışlara karşı fren değeri taşıması olacaktır. Aynen Şah dönemindeki gibi, Batı ve Amerikan yanlısı bir müttefiklik görevini bu kez İslamcı bir renkte icra etmesi istenecektir. İlave olarak yine böyle bir İran, Şii hainlerce idare edilen şimdiki Irak'ın İslamcı, devrimci, anti-emperyalist, anti-siyonist ve milliyetçi bir rejim haline gelmesine de mani olabilecektir. Emperyalistler aynı şekilde biliyorlar ki, Kuveyt'ten Umman'a kadar bölgede bulunan mamul ülkeler, emirlikler vesaire yıkılmaya mahkum olup şu an sadece Batı'nın desteğiyle ayakta kalabilmektedirler. Ordularındaki unsurlar bile Müslüman olmayıp halkına silah zoruyla hakim olabilen devletlerdir bunlar. Nitekim tüm bu Batı mamülü rejimler her an radikal, fundamentalist, İslamcı dedikleri gruplarca devrilebilir. Bu minvalde bir riskle ilelebet yaşamak istememektedir Amerika. Güya her yerde demokrasiyi kollayan Amerika, tüm burada Güya her yerde demokrasiyi kollayan Amerika, tüm buradaki lafta İslamcı diktatörlükleri yaşatmaya çalışırken, bu harici desteğinin daha ne kadar işe yarayabileceğini kestirememektedir. Yetmiyormuş gibi tüm desteğine rağmen tamamen Amerikan karşıtı anti-siyonist hareketlerin bu suni rejimlerin günden güne altını oyduğunu da görmektedir. Öyleyse kim bu gidişe engel olabilir? Elbette İslamcı addedilen Şii bir İran. Hatta tarihi olarak Sünnilere düşman olan işbirlikçi bir İran'ın nükleer bir güç olmasına bile izin verebilirler. Kısacası oyun büyüktür. Düşünün, niçin bir takım Siyonist mahfiller ve imaj parlatıcılar Obama'yı desteklediler? Bu adamlar öyle eski soydan iptidai Yahudiler olmayıp çok kurnaz ve soğukkanlı kişilerdir. Eski kaba yollara sapmak ve soykırım sakızlarını çiğnemektense başka türlü sinsice çıkış yolları arayan kişilerdir. Bu yüzden de düşmanın en tehlikelisidirler. Bu oyunu bölgede bozabilecek ve kendi çıkar ve nüfuzunun da bu süreçte tahribine mani olabilecek yegane ülkedir Türkiye. Yeter ki gerekli siyaseti incelikle takip edebilecek kadrosu ve öncü devrimci güçleri olsun. Kendimi bu meyanda tek bir şahsa bağlamak istemem fakat K. Mirzabeyoğlu ve İBDA bağlıları bu misyona ehil gördüğüm öncü kadrodur. Mesele sadece İran'ın engellenmesi değil, dünyamızın, insanlığın ve cemiyetimizin tahripten kurtarılması, Amerikan emperyalizmi ve Siyonizmin tasallutundan kurtarılmasıdır. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme, 19 Eylül 2009. İsrail, Mescid-i Aksa'yı yıkamaz. Gönüldaş Carlos, geçtiğimiz hafta Mescid-i Aksa sempozyumuna katıldık. Sempozyumun konusu Mescid-i Aksa'yı Siyonist emperyalizmden nasıl koruyabileceğimizdi. Biliyorsunuz Mescid-i Aksa'yı yıkmanın hesabı içinde bunlar. Bu bir propaganda. Dinleyiniz, İsrail bunu asla yapmayacaktır. Çünkü böyle bir hadise tüm Arap hainlerin maskesini düşürüp onları yalnızlaştıracak, İsrail'in elini kırmak isteyenlerin arasında kalacak bu hainlerin güçlerini tümden kaybetmesi demek olacaktır. Kaldı ki Mescid-i Aksa şimdi gördüğünüz bina da değildir. Avusturyalı bir deli olduğu söylenen birileri yıllar önce gelip yakmıştır onu. Yani demek istediğim, yarın İsrailler kalkıp böyle bir eylemde bulunsa dahi bu yalnızca Filistin davasının çıkarına olacaktır. Kısacası böyle bir şeyi asla yapmayacaklardır. İlaveten biliyorsunuz orası mukaddes topraklardır ve herkesin yani Müslümanların, Hristiyanların hatta Yahudilerin de orada ibadet etme hakkı vardır, değil mi? Niçin ibadet etmesinler ki? Yahudiler de gidip duvarlarında dua edebilirler. Zaten bugüne dek yapmadılar mı? Mesele bu değildir. Mesele orada kurulan Siyonist rejimdir. Hepsi bu. Mesele Siyonist rejimin ortadan kaldırılması ve herkesin barış içinde birlikte yaşayıp ibadet edebilmesidir. Tabii artık Filistin topraklarında kurulu Siyonist bir rejim bulunmaksızın. Bu kadar basit. İyimserim. Kazanacağız. Orada ibadet edecek kadar uzun yaşayacağıma da inanıyorum. İnşallah. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 2 Mayıs 2009. Ebu Davud'un ardından. Şayet bugün bana soracağınız başka herhangi bir soru yoksa 10 dakika önce aldığım acı bir haber vesilesiyle konuşmak istiyorum. Haber Filistinli kavga arkadaşım sevgili Ebu Davud'un Suriye'de vefatı. 73 yaşındaydı ve Kudüs'ün güney bölgesindeki Silvan'daydı, orada doğmuştu. Asıl ismi Muhammed Davud Udeh'ti. Yaser Arafat Filistin Kurtuluş Örgütü'nün FKÖ başına geçtiğinde hemen o da bu teşkilata katıldı ve güvenlikten sorumlu mevkilerde kurucu rol oynadı. Mısır hükümetiyle yakın resmi ilişkiler kurdu. Mısır Devlet Başkanı Abdülnasır, El-Fetih kadrolarını döneminin dünyadaki en iyilerinden ve Arap dünyasının da açık farkla en iyisi olan meşhur istihbarat, muhaberat akademisinde eğitmeyi teklif etti. Ebu Davud ve Ebu Nidal dahil birçok El-Fetih mensubu burada eğitildi. Çok da uzun boylu biriydi Ebu Davud. 1,95 civarında boyu vardı. Gözlük takardı ve çok şık giyinirdi. Bir gerilla kumandanından ziyade bir iş adamına benzerdi. Halbuki onun Ürdün'ün başkenti Amman'a gittiği zamanki görevi El-Fetih'in Amman'daki hareketli biriminin güvenliğiydi. Güvenlik sorumlusuydu. O dönem Amman tam bir karmaşa içerisindeydi ve neredeyse binlerce örgüt vardı ki bugün birçoğu ortadan kaybolmuştur. İstihbarat örgütlerinin kurduğu fedai örgütleri vardı mesela. Ancak bunlar gerçek fedai değil, subaydılar ve sürekli problem çıkartıyorlardı. Her yerde hemen her gün çatışmalar olurdu. FKÖ'nün hareketli birimleri de bunlara iştirak etmek zorunda kalıyordu ve tüm bu çatışan grupların en önemlisi olan El-Fetih'in birim kumandanlığı da Ebu Davud'daydı. Ebu Davud'u dünya çapında tanınan biri haline getiren hadise ise 1972 Münih Olimpiyatları oldu. Burada El-Fetih'e bağlı Kara Eylül örgütü, İsrail delegasyonunun bulunduğu mevkiyi ele geçirdi ve kendilerine direnen bir İsrailli'yi öldürüp kalanlarını da rehin aldı. Bugünün malum tarihi açısından Ebu Davud'u meşhur eden en büyük hadise bu olsa da onun militan kariyeri söz konusu hadisenin çok ama çok ötesindedir. Bir kere Ebu Davud bir FKÖ kurucusu ve FKÖ Merkez Komitesi mensubudur. Şimdinin Filistin Devlet Başkanı Ebu Mazen, Mahmud Abbas, başlangıçta mali işlerden sorumluydu ve düzenlenecek operasyonlar için Ebu Davud'a kaynak aktarırdı. Münih operasyonu için gereken kaynağı da Ebu Mazen'den almıştır Ebu Davud. Tüm bu sorumluluğuna rağmen Ebu Mazen düzenli olarak Fransa'ya gelmekte, önce Chirac, sonra Sarkozy gibi Fransız devlet başkanlarınca Elize Sarayı'nda kabul edilmekte ve oradaki Yahudilerin önünde alkışlanmaktadır. Gerçi birkaç ay önce haber aldığıma göre Elize Sarayı'nda durumunun çözümü için sağ olsun benim hakkımda da konuşmuştur, fakat sonuçsuz bir teşebbüs olmaktan ileriye geçememiştir yaptığı. Oysa Ebu Davud, Mossad tarafından katledilen FKÖ'nün Paris temsilcisinin cenaze merasimine katılmak üzere Fransa'ya geldiğinde gözaltına alınmış ve Fransızların elinden zor kurtulmuştur. Açıkçası Münih operasyonunun parasını finanse eden ve bu bakımdan daha yüksek seviyede sorumlu olan Ebu Mazen, Fransız yetkililerince daima hoş karşılanırken, Ebu Davud aynı operasyondan sorumlu olduğu gerekçesiyle Fransız topraklarına sokulmamaktadır. Artık takdir edin. Yeri gelmişken arz etmek istediğim bir husus da şudur. Ebu Davud devrimci bir insan değildi. Ancak devrimcilere karşı olduğu anlamına gelmiyordu bu. Çünkü o bir Arap milliyetçisiydi. Onun gayesi Filistin toprağını yabancı işgalcilerden, Siyonistlerin tahakkümünden kurtarmak ve Filistin devletini kurmaktı. Bu sebepledir ki Filistin davasını destekleyen herkese çok yakın olurdu. Tabii ki Filistin davasını destekleyen herkese yakın olması, mesela sosyalist ülkelere yakınlığı, onun bu ülkelerin ajanı olduğu anlamına da gelmiyordu. Bunun en büyük delili Ebu Nidal'in gönderdiği bir komando tarafından sosyalist Polonya'nın başkenti Varşova'daki bir otelde silahlı saldırıya uğramasıdır. Orada Iraklı diplomatlarla otururken bir komando gelmiş, kendisine defalarca ateş etmiş ancak Ebu Davud silahsız olmasına rağmen o yaralı haliyle ve hem de elleriyle mukabelede bulunmuş ve kendisine suikast düzenlemeye gelen komandoyu aşağıya kadar kovalamıştır. Böylesine güçlü ve cesur bir kişiydi Ebu Davud. Polonya güvenlik makamları ise bu olayda ne olup bittiğini pek anlamamış, Ebu Nidal'in de içinde bulunduğu dahili bir mesele olarak karşılamıştır saldırıyı. Kısacası o ne doğunun ne de batının ajanıydı. Temiz ve dürüst bir insandı. Filistinli bir fedai kumandanı olarak bir an bile davasına ihanet etmemiştir. Hayatının sonuna kadar Münih operasyonu sebebiyle aranan Ebu Davud nerede, aynı operasyonda daha yüksek bir sorumluluğu olan diğerinin Mahmud Abbas, tüm Batı başkentlerinde el üstünde karşılanması nerede? Ebu Davud'un Dubai'de Polonya televizyonuna verdiği bir röportajı izlemiştim. Fazla değişmemişti ve hala Arafat'a karşıydı. Ondan hoşlanmamış ve hep uzak durmuştu zaten. Opportunistlikle suçlardı onu. Ebu Nidal'in Ebu Davud'la olan meselesi vesilesiyle bir şey söyleyeceğim. Ebu Nidal, kendisine saygı duyduğum bir insandı. Dürüst biriydi. Ne var ki, mücadele açısından kendine has bir çizgisi, belli bir görüşü olan bir kişiydi. Her şeyden önce ben, dostum olmuş yoldaşlarımı öldürmekten hoşlanmam. İsterse başka teşkilatlardan olsunlar. Çünkü yalnızca hainler öldürülür. Yabancı istihbarat örgütleri yahut diğer düşmanlar adına çalışıp size ihanet edenler öldürülür. Üstelik bu bir vazifedir. Güveniniz için zorunludur. Ne var ki sırf görüşüne katılmıyorum diye kalkıp birini öldürmek, işte bu bizim yolumuz değil, hoş da değil. Bu sebepledir ki elimde hiçbir Filistinli kardeşimin kanı yoktur. Bu bahiste söyleyebileceğim son şey şu. Arafat, Ebu Nidal, Ebu İyad, Ebu Nidal örgütünce öldürüldü ve Ebu Davud arasında zaman zaman iyileşip zaman zaman kanlı bıçaklı olmaya varan ilişkiler, bu insanların şahsi çıkar kavgalarından doğmamış, aksine ellerine geçen imkanları hemen son kuruşuna kadar mücadele için sarf etmişler. Ancak maalesef aralarındaki görüş ayrılıkları, ideolojik ayrılıklar belli dönemlerde çok tatsız noktalara varmıştır. Diğer taraftan şimdi Arap milliyetçisi, Filistin davacısı falan filan diye ortaya çıkan kimilerine bakınca, az önce ismini zikrettiklerimle bunlar arasında hemen hiçbir benzerlik görmediğimi söyleme ihtiyacı duyuyorum. Filistin'de, Lübnan'da, şurada burada o insanlar savaştılar, hem de nasıl savaştılar. Hollywood mizansenleri değil, hakiki bir savaştı verdikleri. Kelimenin tam anlamıyla kahramanca bir mücadeleydi onlarınki. Bugün Filistinliler ezilir, katledilir ve köle gibi yaşamaya mahkum edilirken, Amerikalar da Batı başkentlerinde barış barış diye nafile turlar düzenleyen ve sadece ağzı çalışanlardan değildi onlar. Sevgili kardeşim, o hakiki fedai, o gerçek kumandan şimdi ebedi istirahatgahına uğurlanırken, keşke ben de orada olabilseydim. Akşam ona dua edeceğim. İnşallah öte alemde onunla ve diğer tüm şehitlerimizle buluşmayı nasip eder Allah. Onlar Allah rızası ve Filistin'in kurtuluşu için seve seve canlarını feda ettiler. Bu uğurda zerre gerilemeden bir ömür savaştılar. Allahu Ekber. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 3 Temmuz 2010. Ebu Nidal Amerikan ajanı mıydı? Bana şehit Ebu Nidal hakkında birkaç ay önce bir İngiliz gazetesinde Independent çıkan ve onun aslında bir Amerikan ajanı olduğunu iddia eden bir yorumdan bahsetmiş ve bu vesileyle görüşlerimi almak istemiştiniz. Arz ediyorum. Bu iddia kesin kes doğru değildir. Kuşkusuz onun Irak'ta şehit edildiği son döneminde birlikte değildik ve bu sırada tam olarak neler olup bittiğini fiziki uzaklıktan kaynaklanan sebeplerle ifade edecek durumda değildim. Söyledikleri gibi, Irak gizli servisi El Muhaberat tarafından mı yoksa başka mihraklarca mı katledildiğini net olarak bilebilmem mümkün değil. Ancak zerre şüphem olmaksızın bildiğim husus ise onun asla ve asla bir hain olmadığı ve davası uğruna dosdoğru bir militan çizgi takip etmiş dürüst bir insan olduğudur. Kaldı ki kendisiyle Bağdat'ta ve Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunduğum devrelerde bir nevi komşuluğum olmuştur. Kaldığımız yerler birbirinden pek uzak değildi. Ancak kendisiyle çok iç içe olmaktan ziyade onun eylemlerinden ve belli bir mesafeden takip etmişimdir. El Fethi içinde ve çevresinde Arafat'la olan kanlı mücadelesini tasvip ediyor muydum? Elbette hayır. Fakat onun bir hain olduğunu söylemek tam anlamıyla haddi aşmaktır. O Atlas Okyanusu'ndan Basra Körfezi'ne kadar Arap Birliği'ni kurmaya ve hakimiyetine gönül vermiş, işgalci Siyonizme karşı gözü kara bir eylem çizgisi geliştirmiş cesur bir savaşçıydı. Bu tür mücadele adamlarının kendi aralarındaki siyasi görüş farklılıkları, metot ayrılıkları yahut iç mücadeleleri ne olursa olsun, üstte ve temelde hemen hepsi böyle bir davanın eriydiler. Batının, Amerika'nın vesaire ajanı oldukları tarzında laflarsa boş ve nahoş konuşmalardır. Madem öyleydi, sağlığında niçin konuşamadınız peki? Ebu Nidal bahsindeki kanaatim özetle bu istikamettedir. Allah Ebu Nidal'e rahmet eylesin. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 24 Ocak 2009. 10. ayrımın sonu sayfa 124.